Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Profesör Doktor Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor Alparslan Açıkgenç. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Hocam bizim bu tasavvuf ve insan psikolojisinde ruhla alakalı, nefisle alakalı böyle programlar yapıyoruz. Zat halinizde ruhla alakalı felsefi açıdan çalışmalarınız var.
Evet.
Öncelikle hocam bu Faslül Kitabında Muhammed El-Parsi Hazretleri geçen yeni okudum. Yani ilk defa orada gördüm bu bilgiyi.
Evet.
İşte sana ruhtan soruyorlar. De ki size ruhla alakalı az bilgi verildi. Biz bu ayeti hep Müslümanlar hakkında kullandık şimdiye kadar. Yani bize az bilgi verilmiştir diye hep böyle konuşuyorduk.
Evet.
Muhammed Parsa diyor ki bu ayet Yahudilere inmiştir. Size az bilgi verildiğinden kasıt sizden kasıt Yahudilerdir.
Evet.
Ümmet-i Muhammed'e çok bilgi verilmiştir diyor.
Çok.
Zaten halinizde bu konuda çok çalışmalarınız var hocam. Ne dersiniz?
Evet, çok ilginç yani, ben çok memnun oldum. Ben de ilk defa duydum bu yorumu. Bu ayetle ilgili benim düşüncem şuydu. Evet, Kur'an-ı Kerim'de size az bilgi verilmiş ama o az bilginin boyutları İslam medeniyetinde çok fazla. Çok muazzam. Neden? Çünkü bu konuda yazılmış literatüre baktığımız zaman diğer bütün medeniyetlerle kıyasladığınızda İslam'daki çok muazzam. Yani bir şey gibi, böyle dağ gibi bir literatür var, yayın var. Bunun yanında bir de tecrübe var, yaşantı var. Bütün bunların hepsi elhamdülillah İslam medeniyetinde çok güzel muhafaza edilmiş, koruma altına alınmış ve ortaya konmuş bir şekilde.
Hocam,
Benim felsefi dediniz ya, hani
buyurun.
felsefi olarak yaklaşımım şöyle bir yaptığım araştırmalar neticesinde ulaştığım bir boyut var. İnsan hayatı boyunca düşünce boyutlarında çeşitli kademelerden geçerek gelişiyor. Aslında bu insanlık tarihi içerisinde de geçerli. Yani bizim zaten geçmişte düşünürlerimizin birçoğu, gerek toplum olsun, gerek idari açıdan toplumun düzenlenmesi vesaire konuları hep insan bedeni ve insan hayatı, insanın mahiyeti göz önünde bulundurulmuş. Şimdi biz doğduğumuzda malum elimizde herhangi bir bilgimiz yok, fakat bilgi çeşitli alanlarda bilgi elde edebilecek kabiliyetlerde yaratılmışız ki buna kesinlikle ruh da dahildir. Yani ama bunların farklılıkları var tabii, yaklaşımı vesaire
Hocam çok
bunları.
güzel bir şey söylediniz.
Evet.
Dediniz ki yani insan doğduğunda diğer mahlukattan daha kötü bir durumda. Yani bir civciv çıkıp
Aynen.
ördek yavrusu
Ha.
suda yüzüp yemeye başlıyor.
Evet.
Annesiz de yaşayabilir. Biz ise 15-20 sene anne babamızın
Öğrenmemiz.
bakımına muhtacız.
Evet,
Dediniz ki
öğrenmemiz.
bu sadece fiziki konularda değil,
Değil.
ruhla alakalı konularda.
Evet.
Hocam fakirin de niyeti hakikaten eski geleneklerde
Evet.
Allah da ruhla alakalı az bilgi vermiş.
Evet.
Ama ümmet-i Muhammed hayırlı ümmet. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi Rabbimiz. Siz
Evet.
en hayırlı ümmetsiniz. Bütün insanlık için siz ortaya çıktınız.
Evet.
Bugün hocam psikoloji az bilgi kırıntısıyla, Batı psikolojisi için söylüyorum,
Öyle.
bize yön vermeye çalışıyor. Halbuki bilginin aslı,
Değil.
bizde hocam çok
Hayır.
kısa bir örnek vereyim.
Evet.
Freud diyor ki insan agresif ve cinsel dürtülerle motive olur. Sadece
Evet.
bu vardır diyor.
O
İmam
kadar.
Gazali hocam 12. asırda diyor ki insana dört ana motivasyon kaynağı vardır.
Evet.
Behimiyet,
Evet.
hayvani taraflarımız. Bu
Ha.
cinsellik buraya giriyor.
Evet.
Subuiyet, saldırganlık tarafımız.
Evet.
İki daha fazlası var hocam.
Evet.
Şeytaniyet, aldatma ve rububiyet, kibir, narsizm şeysi.
Evet.
Hocam yani Freud'u ona katlar.
Evet.
Ama Freud dünya çapında meşhur. Bizim İmam Gazali'nin
Gazali maalesef.
ruhla alakalı bilgileri diye hocam böyle bir
Ve
az bilinmişlik var İslam alemiyle alakalı.
eğitim sistemimiz maalesef 20. yüzyıldan sonra çok büyük bir bozuntuya uğradı. Daha önceki eğitim sistemlerimize bakıldığı zaman, ben çoğu zaman hep İbn-i Sina'yı örnek veriyorum. Belki dinleyicilerimiz, seyircilerimiz bunu daha önce bir yerde konuşmamda duymuş olabilirler.
Olsun hocam.
Hep İbn-i Sina örneğini veriyorum.
Eyvallah.
Ona da şöyle diyorum, aslında aşırı bir uç olduğu için örnek veriyorum onu. Neden? Çünkü mesela çağırın birini, sorun. Deyin ki İbn-i Sina nasıl bir eğitim aldı? Diyecekler ki matematik, güzel matematik öğrendi. Fiziği çok iyi çalıştı. Sonra tıbbı öğrendi. Tıp da
Oxford'da mı okudu
ilerledi.
acaba?
Ama öyle. Halbuki değil. İbn-i Sina'nın kendisi anlatıyor. Otobiyografisi var. İyi ki
Evet.
anlatmış, yazmış onu. Yani bunlarda mutlaka ilahi iradenin şeyi var, tahakkuku vardır. Ben diyor ki Kur'an'ı çalışarak başladım. Ezberledim. 10 yaşında hıfzımı bitirdim.
Allah
10
Allah.
yaşında bir düşünün. Sonra diyor edep talimi aldım. Bununla ilgili kitaplar okutuldu. Ondan sonra işte İslami bilgiler, fıkıh vesaire bütün yani farz-ı ayın olan bilgilerin hepsini elde ettim diyor. Ben bu şekilde ifade ediyorum. Ana söylediği bu. Yani bu zaten bilinen bir şey bizde. Sonra diyor daha ileri yaşlarımda o yani eğitim ilerledikçe matematiğe ondan sonra başladım diyor. Bakın aldığı eğitime bakın. Yani eğer söyleyecek olursak İslami ilimler eğitimini tamamladıktan sonra diğer kevni ilimlere başlıyor. O da matematikle başlıyor. Güzel bir şey tabii. Teorik olduğu için. Sonra evet. İşte ilerliyor. Akidede, kelamda vesaire. Ondan sonra felsefe ve tıp diye
hocam gidiyor. Temel sağlam olunca felsefe oturuyor yerli yerine.
Tabii tabii.
Çarçabuk ilerliyor. Şimdi hocam biz yıllarca laik eğitim alıyoruz. Temelimiz zayıf olduğu için biz Batı'nın psikolojisini kopya ediyoruz.
Aynen öyle. Ters çeviriyoruz. Ters çeviriyoruz. Dolayısıyla değerlendiremiyoruz onu. Çünkü o bir altyapı müsait değil. Mesela İbn Sina hep örnek veririm ben bunu yine.
Evet hocam.
Aristoteles'i çalışırken şöyle bir bakıyor. Aristo ilahiyatı o diyor. Bu çöp diyor. Bunu atın çöpe.
İlginç.
Bu olmaz.
Allah Allah.
Fakat yorum getiriyor yani. Orada yorumu yanlış da.
Evet.
Diyor ki bunu şeyler müşrikler çünkü putperest ya şeyler
Aristo ve işte
onlar Grekler. Onlar sokmuşlar bunu felsefe. Aristoteles böyle bir şey söylemez.
Ha.
O bu yanlış yani Aristoteles'in söylediğini biliyoruz bugün.
Eyvallah.
Burada niye? Çünkü Aristoteles'te yaratma yok. Yaratma anlayışı yok.
Anladım.
İslam'a taban tabana zıt. Yani Allah anlayışı.
Hocam sizin tamamen. Ruhla alakalı çalışmanızda nereden başladınız? Hani
benim evet benim başlangıç noktam daha çok Kur'an'daki nefs kavramı.
Çok güzel.
Malum nefs ve ruh kavramları tamam. Kur'an'da geçiyor. Bunları ele alıp acaba Kur'an'da ne anlamda kullanılmış? Burada merhum hocam Fazıl Rahman'ın metodunu kullandım. Onun metodu şöyle bir defa Kur'an'ın tamamına hakim olmayan bu yöntemle gidemez.
Hepsini bileceksiniz.
Evet evet yoksa hatalı sonuçlara ulaşır. Neden? Çünkü nefs ve ruh kavramlarının geçtiği bütün ayetler sıraya seçiliyor Kur'an'dan.
Evet.
Oradan bir bütünlük acaba nasıl bir nefs anlayışı çıkar bunu çıkarmaya çalışıyoruz. Sen Kur'an'ın tamamını bilmediğin zaman.
Tek kelimeye bakarsan.
Evet çünkü mesela nefs kavramı tevhidden bağımsız ele alınabilir mi? Alınamaz.
Tabii.
Nübüvvetten bağımsız ele alınamaz. Ruh, melek anlayışları, kavramlar bunlar olmadan sen nefs kavramına girersen çuvallarsın yani yanlış sonuçlara ulaşırsın. O açıdan bir defa. Aynen İbn Sina'nın yaptığı gibi adeta hıfzeder gibi Kur'an'ın bütünlüğü zihninde olacak bir defa bu şart.
Çok
sonra
güzel.
O ayetleri ben böyle seçip onunla ilgili bir, nasıl bir nefs ve ruh anlayışı Kur'an'dan çıkar bunu oluşturmaya çalıştım. Bu şekilde başladım. Onu yaparken de Malik Bedri Hoca ile tanıştık rahmetli. Hoca dinlemişti çok beğenmişti o zaman ve almıştı benim o çalışmamı. Öylece kaldı o çalışma yayınlanmadı maalesef.
Hocam onu inşallah yayınlayalım. Bir ikincisi
çok
de
iyi olur.
Malik Bedri Hoca hocam ruhla alakalı işte çok derin çalışıyor. Şu anda hocam Endonezya'da, Malezya'da bu işler çok daha ileri boyutta. Geçen
evet,
bir arkadaşımız evet. Ragus Biano diye.
Evet.
O Jakarta sizin de bildiğiniz o üniversitede.
Evet.
Tahminim psikoloji bölüm başkanı. Tezki terapisti hocam bir terapi ortaya koydu.
Oo.
Hocam işte o Kur'an'da Estaizu Billah kat efleha men zekkaha ve kat khabe men dessaha. Şimdi hocam batı psikolojisi sonuçları yani şeyi kurutmak yerine batılığı sivrisinekleri
öldürmeye çalışıyor.
Halbuki hocam evet. Tezkiye ile siz nefsin derinliklerine sızarak
oradaki
o kötülüklerin tohumlarını
yok
ediyorsunuz.
Nefis tezkiyesi bizde esastır. Bir de ben sonra şu dikkatim felsefe çalışmalı epistemolojiden çıkardım. İnsan hayatı boyunca eğer kendini tam mahiyetine uygun bir şekilde geliştirebilirse dört önemli düşünce boyutundan geçiyor. Birinci düşünce boyutumuz bizim hani soyut düşünceyi 4-5 yaşındaki çocuk başaramaz. Hele 1-2 yaşında öyle hiçbir şey yok. Ben ona şöyle diyorum ama insan düşüncesiz olmaz. Düşünen bir varlık olarak Cenab-ı Hak bizi yarattığı için. O ilk çocukluk dönemindeki düşüncemiz ben şöyle diyorum el ve ayakla düşünme. Çünkü dokunarak
çok güzel hocam.
Hep
ya.
Öyle el ve ayakla düşünürüz. Dokunmasa düşünemez.
Çocuk her şeyi eline alır, inceler, elini yakar.
Evet öyle onunla düşünür. Yaş ilerledikçe biraz da eğitim de başlıyor malum. Yavaş yavaş soyut düzeyde düşünmeye başlıyoruz.
Evet.
Soyut düzeyde çünkü mesela çocuk masayı gördü, masayı biliyor ama masa hakkında soyut düşünemez. Yaşı ilerledikçe düşünmeye başlar. Masalar iyidir, masalar güzeldir, masam olsa ne güzel olur vesaire gibi mesela soyut düşünce başladı. Fakat bir ileri aşama asıl insanı insan yapan aşama akıl ile düşünme. Fakat insanın mahiyeti henüz tam değil. ruhla düşünme seviyesi en üstün seviyedir. Neden? Nasıl ki İmam Gazali de söylüyor bunu.
Hocam ben de onu söyleyecektim. Evet. İmam Gazali evet ruhla düşünmeyi evet. Altıncı göz, kalp gözü diyor hocam.
Evet.
Buyurun hocam sen katıl.
Bunların her bir mertebesi bir alt mertebeyi düzeltir. El ayakla yaptığın hataları soyut düşünce düzeltir. Soyut düşüncenin hatalarını akıl düzeltir. Aklın hatasını kim düzeltecek?
Ruh düzeltecek. Ya, ama ruha inanmıyorsan ne olacak hocam?
İşte o zaman problem.
Hocam batı psikolojisi ruhu kabul etmiyor. Şimdi, diyor ki yani her şey beyinde olur biter. Evet. Beyin içinde hormonlarımız vardır. Frontal lobta şunlar olur. Ya frontal lob oluyor ama onun üstünde ruhumuz var. Evet, bunu evet. Hocam İmam Gazali şeye benzetiyor. Ata binen süvariye benzetiyor.
Evet.
Atı
evet.
Koşturan süvaridir.
Evet.
Ama süvariyle at aynı varlık değildir diyor.
Değiller evet.
Hiçbir benzerlik yoktur. Ben de hocam evet. Modern tabirle kompütür kullanan kompütür uzmanına benzetiyorum.
Evet evet.
Kompütür bir makinedir.
O kadar.
O kadar ama esas onu iyi veya kötü kullanan
İnsandır.
Nefis veya ruhtur işte.
Tabii
olur. Biz. Hocam Batı psikolojisi veya Batı felsefesinde bugün ruh kabul ediliyor mu?
Kabul eden çok kimse var. Hmm. Bunu çok kabul edenler var. Ama yaygın olan maalesef pozitivizmin de etkisiyle materyalizm çok hakim.
Evet.
Beyine indirgeniyor maalesef bütün bu şeyler. Yalnız geçenlerde Üsküdar Üniversitesi'nde bir toplantıdaydık. Nevzat Doğan Hoca yapılan zannedersem Princeton Üniversitesi olabilir.
Evet.
O üniversitede beyinle ilgili çalışmalar malum.
Evet.
Üsküdar Üniversitesi'nde beyin hastanesi var. Orada yeni bir şey keşfetmişler. Bu tabii teknoloji ilerledikçe keşfedebiliyorlar bunları.
Evet.
Şimdi bizim davranışlarımızda beyin bunu reddeden hiçbir İslam alimi yok. Evet. Herkes beyni evet. Beyin var. bedende çalışıyor. Ama bedene hakim olan beyin değil ruhtur.
Evet.
Şimdi diyorlar ki bir insan davranışa geçtiği zaman mesela hareket etmesi lazım. Bekliyorlar ki beyinden emir gelsin.
Evet.
Fakat beyin çok kısa bir süre bekliyor. Acaba oraya emir gelen başka bir yer var mı diyor.
Saniyenin kaçta biri şeyi bekliyor.
Evet. O süreyi eskiden ölçemedikleri için bilmiyorlardı. Fakat şimdi biliyorlar. Mesela hareket etmek lazım bir şekilde fakat beyin bekliyor. Emir geldi mi beyne? Beyin hemen emir veriyor vücuda. Vücut harekete geçiyor.
Hocam bunun deneyini de yapmışlar.
Evet.
Şimdi beyinde bir noktaya dokunduğumuz zaman sol kolumuz böyle
evet, gidip
ilerliyor.
Evet.
Diyorlar ki sol kolunu hareket ettirme. Beyne dokunuyorlar.
Evet.
O da hocam adam sağ koluyla sol kolunu tutup beyinden çünkü hocam beyin tek merci olsa beyne dokununca beynin üstünde başka bir merci yoksa
evet.
irade diye bir şey yoksa o kolun illa hareket etmesi
hareket
lazım.
Evet.
Ama bu adam bilinçli olarak diğer koluyla o kolunu tutuyor. Diyorlar ki demek ki beynin üstünde.
Beynin üstünde evet.
Şimdi hocam hani bu biraz şuna benziyor. Mesnevi hikayeleri ben çok seviyorum hocam. Çok da kullanırım.
Evet.
Karıncalı'nın birisi diyor ki arkadaşlar bugün harika bir alet gördüm. Adına kalem diyorlar.
Çok muazzam.
Öyle güzel şekiller çiziyor ki
evet.
hayran kalırsınız.
Çok muazzam bir hikaye tabii.
Bir parça akıllı lise bitirmiş karınca diyelim.
Karınca.
Ya amma yaptın diyor. O kalem tek başına işe yaramaz ki.
Evet.
Onun tutan bir el var. Onu yazan eldir diyor. Hocam bizim gibi profesör olan diyelim. Karınca diyor ki ya sen amma yaptın ya diyor. Kol olmasa elini işe yarar. Onu yapan koldur. Hocam hikaye böyle devam ediyor.
Evet.
Hikayenin en son tabii iş beyin ve oradan da ruha gidiyor.
Evet.
Ama hocam akıl seviyesi düştükçe kimisi kaleme, beyindeki evet. işte efendim o bilmem hormonlar,
evet.
bilmem serotonin, bilmem ne hormonu falan. Maalesef hocam eski kitaplarda body, mind and soul yazardı.
Evet.
Şimdi doğru. body and mind kaldı hocam. Soul gitti.
Evet.
Felsefe ve psikoloji kitaplarında zihin evet. ve bedenle alakalı bütün
bunun sorumlusu Descartes.
Nasıl Descartes oldu hocam yani, o iş?
Gerçi Descartes ruhu reddettiği için değil.
Anlayamadığı için.
Çok en temel özelliği düşüncedir. Hı. Düşünceyi temsil eden de mind olduğu için, zihin olduğu için ruha zihin diyor.
Konsantre olmuş.
Tabii yoksa oradaki mind'ı ruh diye çevirmek lazım. Zihin diye çevrilirse yanlış. Çünkü Descartes'in kastettiği odur yani. Çünkü düşünen cevher diyor ona. Zihin düşünen cevherdir. Bu da ruhtur. Tabii ki. Ama maalesef daha sonra o zihin kelimesi de uygun olduğu için materyalizme.
Tamam.
Descartes'in şeyi yanlış yorumlanarak günümüze pozitivizmin etkisiyle bu şekilde intikal etti maalesef. Yoksa beden ve zihin denirse yanlış olur. Türkçe tercümelerde. Beden ve ruh demek lazım. Asıl kastedilen de o zaten. Çünkü orada araştırılan zihnin mahiyeti nedir? Ruh diye bir özelliği mi var? Oradan mı kaynaklanıyor vesaire? O felsefe bilim dalı onunla ilgili. Yalnız burada şunu dikkate almak gerekiyor. Bir de bu bizim İslam felsefesinin en temel özelliği. gayb şehadet ayrımını dikkate almak gerekiyor. Bunu dikkate almayanlar burada büyük hatalar yaparlar.
Evet.
Malum hani Kur'an'da buyurulmuştur. Şehadetle ilgili herhangi bir ayet geldiği zaman Cenab-ı Hak buyuruyor. Bakın diyor. Düşünün diyor.
Fatebiru diyor.
Ha Fatebiru.
Evet.
Fakat bilgi vermiyor bize. Siz bilirsiniz çünkü Cenab-ı Hak kainatı bizim bileceğimiz mahiyette yaratmış.
Akılla kavrayabileceğimiz çoğu
şeyi. Akılda.
Çok güzel.
O mahiyette tekabüliyet var,
evet,
orada.
Evet.
Onun için vermiyor. Araştırırsan bulursun diyor.
Bulursun diyor.
Ama gayba geldiği zaman diyor gaybda bana dikkat et. Ben sana ne verirsem onu anlamaya çalış.
O zaman hocam epistemolojik olarak Kur'an vahiy bir bilgi kaynağıdır.
Kesinlikle.
Ve evet, ciddi bir bilgi kaynağıdır. Hele hocam ruh kesinlikle işin içine girdiği zaman bilinmeyen bir alemdesiniz. Öyle araştırma da yapamıyorsunuz.
Evet.
Fareleri, evet, bilmem köpekleri laboratuvara sokup da, evet, beyinlerini rot bağlayarak ruh anlayamazsınız. Bugün maalesef, kesinlikle, hocam batı bilimi burada da büyük hata yapıyor.
Evet.
Fare deneyi yapıyorlar. Bilmem köpek deneyi Pavlov'un yaptığı,
evet,
gibi. Sonra,
evet,
insan davranışlarını kedi köpekten yola çıkarak,
evet,
anlamaya çalışıyor. Hocam böyle, evet, bu garabet yani nasıl oluyor ya?
Olamaz, bu mümkün değil. O yüzden tabii İslam medeniyeti, siz başta buyurdunuz ya Muhammed Parsa'nın,
evet,
merhum
yorumunu.
Çok muazzam bir yorum o. Bu İslam medeniyetine demek ki Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı. Zaten ben söylüyorum, İslam medeniyeti ruh medeniyetidir.
Çok güzel hocam.
Yani tamamen bakın, inceleyin bütün medeniyetleri. Ben şu an İbn Haldun Üniversitesi'nde Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nde görev yaptığım için aynı zamanda orada medeniyet çalışmaları ile ilgili dersler veriyorum ben. 7 medeniyeti çok ayrıntılı bir şekilde inceliyorum ben. Yani Çin, Hint, İslam, Batı, Yunan ve bugünkü Batı medeniyeti, hepsini 7 medeniyet. Bunların içerisinde İslam medeniyetindeki ruhla ilgili, ruh veya ruhla düşünce ile ilgili, ruhi düşünce düzeyi ile ilgili,
evet,
ne varsa toplayın. Diğer medeniyetlerin hepsini toplayın, bir araya koyduğun zaman küçük bir şey olur. Böyle ben rahmetli Fuat Sezgin Hoca'dan bir hayat hatırasını dinlemiştim. İlginç bir hikaye aslında. Kendisi anlatıyor bu ilk şeyi. Malum Helmut Ritter'in yanında yaptı doktorasını.
Evet.
İlk kitabını bitirince diyor ben böyle çok şeyle, bu TRT onu kaydetti, o aslında bir şey de anlatmıştı. Konferansında anlatmıştı. Biz davet etmiştik hocayı.
Hocam bu arada Fuat Bey de dünyadaki en büyük medeniyet bilimcisi diyebilir miyiz?
Kesinlikle.
Yani doğuyu, batıyı.
Bilim tarihi.
Bilim tarihi.
Şu an onun üzerinde yok.
Eşsiz yani.
Eşsiz. Kesinlikle.
Ama biz kıymetini bilemedik, o ayrı konu.
Evet. Yani batılar da sessiz kalıyorlar. Biliyorlar onlar.
Ama ses çıkarmıyor. Müslüman, evet, Türk öyle çıkmasın diye.
Evet, maalesef öyle.
Hocam bu Mesalihul Ebden vel Enfus kitabı vardı.
Evet.
İslam psikolojisinin en önemli temel kaynağı.
Evet.
Hatta psikoloji hocam tarihini değiştirdi.
Malik Bedir Hoca çevirmedi mi,
evet,
onu?
Evet. Bunu hocam tavsiye eden Fuat Sezgin Hoca.
Ya
onun,
evet,
kaynağını yazmış.
Evet.
Yani hocam ya, kütüphanemiz şey, hocam ne hazine var ama hocam biz bir fakirden mesnevi hikayesidir bu.
Evet.
Fakirin birisi açlıktan ölmüş.
Evet.
Yastığının altında bir karış esse büyük bir hazine gömülüymüş. Aynen. Ama zavallı açlıktan ölen bir medeniyetin çocuklarıyız hocam sanki.
Aynen öyle. Çok
hocam
güzel.
Ne demişti Fuat hocamız?
Fuat hoca diyor ben böyle sevinçle gittim, kitabımı ve o gün de meğer o ara hoca biraz rahatsızmış, hastanedeymiş. Hastanedeydi diyor, gittim ziyaretine, hem geçmiş olsun hem de kitabımı göstereyim diye gittiğimde. Aldım böyle, o sevinçle anlatırken neler keşfettim, muazzam şeyler, böyle şeyler var İslam falan dedi, gel gel otur, ben sen yeni başlangıçtasın, sana bir şey söyleyeceğim diyor. Yanına oturdum diyor, bana dedi ki bak diyor 20. yüzyıla kadar insanlık tarihinde İslam medeniyetini bir tarafa koy, diğer bütün medeniyetlerin hepsini yaptığı eserleri şöyle yığ bu tarafa. Buraya da İslam medeniyetini yıktığın zaman buradaki ana gibi, dağ gibi olur. Bunlar onun küçücük bir yavrusu kalır.
Allah Allah. Çok dehşet bir hocam. Bir oryantalistin ağzından çıkan sözler,
evet,
bunlar yani.
Aynen söyledi. Bu
İnsaflı hocam. Bir adammış.
Evet. Şimdi bunun içinde ruhi düşünce de var. Ruhla olan düşünce aynı şekilde hakikaten İslam medeniyetinde çok muazzam. Neden? Evet, çünkü vahiy ile gelen bilgi dikkate aldığı için bir.
Gözlem var.
Gözlem var. İkincisi ruh ile olan ilgili çalışmalar. Bu maddi çalışmalar gibi değil. Yaşantı çok önemli.
Evet.
Ruhi yaşantı, çok dikkatli olmak lazım. Yani günlük hayatta çok muazzam bizdeki menakıb kitaplarını okuduğunuz zaman bunları hikaye gibi okumamak lazım. Geçmiş büyüklerin, tasavvuf büyüklerinin başlarından geçen olayları anlatmaları vesaireleri. Bazı şeyler, bunları bilmeyenler, işte özellikle Batılılar falan diyorlar ki ya işte meşhur olduktan sonra hakkında birçok şeyler, efsaneler.
Uydurulur diyorlar.
Efsane değil bunlar. Biz bunlara şehadet ederiz. Çünkü yaşantımızda gördüğümüz gibi geçmiş büyüklerimize de gördük. Yani bunları bizzat gösterdiler. Gözlerimize şahit olduğumuz için bunlar gerçek anlamda yaşanmış hikayelerdir.
Hocam İmam Gazali'nin eserlerini bırak yazmayı, okumak böyle ömür alır. Çok genç yaşta vefat eden bir felsefeyi, bilimi, tasavvufu,
nasıl yetiştirdi bunları değil mi?
Fıkhı, hocam tefahütü felsefe yazmış.
Evet.
Tek başına bir eser yani. Şimdi ecdadımız hocam dediğiniz gibi çok güzel bir şey söylediniz. Temel sağlam. Kur'an'la başlayınca epistemoloji, ontoloji hepsi hocam yerli yerine oturuyor.
Evet.
Çünkü bu kainat Allah'ın diğer ayetleri.
Aynen.
Şimdi maalesef biz hocam keşke İbn Haldun Üniversitemiz başta olmak üzere keşke Batı alemine bu İslam'ın medeniyetinin bu bilgilerini bir parça aktarsak da, çünkü hocam Batı
çok
muhtaç.
Çok muazzam. Evet. Bunlar Fuat Hoca, Allah razı olsun, Allah rahmet etsin, çok mükemmel bir şekilde yani belki neredeyse tamamını ortaya koydu. Ama şimdi bunları çalışıp yaymaya uğraşmamız gerekir. Asıl yapmamız gereken de bu. Şimdi tabii bu geçmiş büyüklerimiz, hani söyledik ya, bunlar bu şekilde bir yaşantıyla bunları şey yapmışlar, ortaya koymuşlar çok mükemmel bir şekilde. Mevlana'nın bir şeyi aklıma geldi.
Buyurun
muazzam
hocam.
Mesnevi'deki hikayelerinden, hani meşhur Dabbağ'ın çarşıya girmesi var ya.
Evet.
Bayılması, bedestene,
karşısında.
Oraya, fakat şey çok önemli.
Terapisi.
Hani, evet, şimdi oraya girdiğinde hani gerçekten
hocam böyle, Dabbağ'ını söyleyelim de, deri tapaklayan, deri alışmış.
Alışmış, evet.
Meslek erbabı diyelim.
Adam da güzel giyinmiş. O gün tatil günü böyle gezeyim derken bir bakıyor ki bizim kapalı çarşı gibi. Bir parçasına girdiğinde böyle yıldızlar gibi parlıyor. Çünkü cam şişelerde ya şeyler, kokular.
Tertemiz kokular.
Tertemiz, parıl parıl böyle giriyor oraya. Şimdi tabii Mevlana'nın anlatması mı bizimki gibi olmuyor. Yani şimdi o hani diyor, ayakları birbirine dolaşmaya başladı. Başı dönmeye başladı. O güzel kokular geldikçe şey yaptı falan ve düşüp bayıldı diyor. O kokuların etkisiyle bütün millet koşup üşüştüğü zaman başına, yine anlattığım muazzam bir şey. Her biri diyor hani koku koklatırız ya uyansın diye.
Evet, kolonya falan neyse.
Koydukça diyor derinleşti, gittikçe derinleşti diyor. Çok muazzam bir şey. Sonra onu gören adam, tanıyan.
Kardeşiymiş hocam bir rivayete göre. Kardeşi diye geçiyor. Durun durun, ben halledeceğim diyor. Uzaklaşın sizi buradan diyor.
Bir dakika bırakın diyor başından, ama koku koklatmayın diyor. Koşup dışarıdan geri geldiğinde bir şey tutuyor. Ve yavaş yavaş kendine geliyor diyor. Uykusundan uyanmaya başladı diyor falan böyle. Tabii aradaki şeyler muazzam tabii, o ibret.
Bu adam evliya mı diyorlar hocam? Başkaları da bu doktor ya nasıl anladı? Bir anda çözdü falan.
Ya ne yaptı falan diyor. Ya diyor ben bunu tanıdım, at pisliğiydi diyor. Yani hani şey koklayınca kendine geldi falan. Fakat şimdi tabii hani şeyin, hikayenin can alıcı noktası, pisliğe alışmayın.
Çok güzel hocam ya.
Pisliğe alışırsanız güzellik geldiğinde güzelliği tanıyamazsınız diyor. Ruhunu inkar eder diyor.
Evet.
Maalesef yani ben isim vermeyeyim artık. Yani şimdi bazı medeniyetler bu böyle pis kokular içerisinde.
Pisliğe gömülürler değil mi hocam?
Evet, o olunca ruh gündeme gelmiyor. Gelemez de, mümkün değil.
Çünkü hocam bütün zevkler maddi zevkler oluyor.
Evet.
Bütün dünyaları maddi alem. Şimdi hocam yıllar önce bir İsveçli profesörle bir konferansla beraberdik.
Evet.
Bir sene sonra başka bir yerde buluşacaktık. Dedim seneye gelecek misiniz bu konferansın devamına? İntihar etmesem gelirim dedi. Dedim kardeş hasta mısın? Param mı yok? Yardımcı olalım. Derdin ne? Yok yok ya dedi. Bizim ülkemiz çok zengin dedi. 5 milyon insan yaşıyor. Doğal gaz, petrol hepsi var. Ya dedi kışın, uzun kış geceleri canımız sıkılır bizim dedi. Hocam çoluk çocuk yok. Bizdeki gibi cami, mescit, 5 vakit namaz da yok.
Ya görüyor musun?
Yani vakit geçirmediğimiz için can sıkıntısından intihar ederiz dedi yani. Hocam yani bu medeniyet maddi zevklerde artık işin sonuna varmış.
Ya.
Uyuşturucu, fuhşiyat, her konuda hani madde bedenini istiyorsa.
Ya.
Ama hocam ruh kalmayınca hocam bu medeniyet ayakta kalması mümkün değil.
Şimdi İmam Gazali olsa elhamdülillah diyecek. Ne güzel Cenab-ı Hak bize bir sessizlik ikram etti. Geceyi örtü olarak üzerimize örttü. Tam diyor ibadet zamanı, tefekkür zamanı diye. Tefekküre dalar. Şey bak işte, ne olur o zaman ruh gelişir işte.
Hocam ona işte ne diyor, Yusuf medresesi. Medrese-i Yusufiye.
Medrese-i Yusufiye. Aynen.
Yusuf Aleyhisselam girmiş hocam zindana. 7 sene kalmış bir rivayette.
Ya, evet.
Orada hocam biliyorsunuz gündüz gecede bir şey yok.
Tabii.
Muhtemelen ışık da az veya yok.
Öyle tabii.
Şimdi hocam bir sufi, sultan kızmış zamanın sultanı, hapse atın demiş. Askerler gelmişler demişler ya kusura kalma falanca efendi. Onlar da biliyor Allah dostu olduğunu.
Evet.
Biz de emir kuluyuz. Padişah kısa çok kızın. Hapse at deyince. Aman evladım demiş ya bu ne güzel bir haber demiş. Ya, yıllardır demiş şöyle bir namaz kılayım, teheccüd kılayım. Gelen giden müridandan demiş vakit bulamıyordum. Ya. Hemen sevinçle eşyası toplamış. Hadi buyurun gidelim. Akşam demişler ki padişahım sizin sufi şey efendim çok sevindi zindana atıldığına. Ben orada zikir çekerim, Kur'an okurum vallahi ibadet ederim. Yahu demiş bırakın herifi gitsin demiş. Adama ceza vereceğiz demiş. Şimdi hocam bir insan için, Müslüman için geceler gerçekten çok ya, büyük bir eşsiz
evet,
hazine.
Evet.
Teheccüd kılarsın, tesbih çekersin.
Bizi Allah'a yakınlaştıran bir zaman vakti.
Hocam bu korona vaktinde de 3 gün 5 gün sokağa çıkma yasağı oluyordu ya.
Evet.
Yani ben tabii işi bozulan için üzülüyorum ayrı konu.
Evet.
Esnafın işi. Ama ben çok kendi adıma çok seviniyordum. Evet. Okuya diyordum 3 gün 5 gün tefekkür yap, Kur'an oku,
ya.
Kitap oku hocam
aynen,
değil mi?
Aynen. Öyle yani onun için tabii ne oldu işte öylece İslam medeniyetinde ruhi düşünce ve ruh hakkında olan düşünce kitaplar bu şekilde bollaştı. Niye? Çünkü yaşantıyla siz ne kadar manevi yaşantıya gömülürseniz Cenab-ı Hak o kadar size maneviyat ve gayb hakkında bilgi ikram eder.
Ruhla alakalı bilgiler kolay kolay hemen açılmıyor herkese.
Yok gelmiyor. Evet.
Yaşadıkça parça parça geliyor.
Tabii yaşadıkça. Çünkü gayba dair bir mesele. Gaybi bir mesele olduğu için bilinemez.
Ya hocam diyor ki Allah-u Teala şuraya çık diyor. Çıktık bir sonraki kapı açıldı.
Evet.
Buraya çık bir sonraki kapı. Ya sen şimdi gayb alemi deneyle bulamayacağımıza göre hocam çok güzel bir konuya değindiniz ya.
Yaşantıyla geliyor. Sonra bizim başka bir özelliğimiz.
Evet.
Başka bir özelliğimiz. Onu Kur'an'a atıfla söyleyeceğim ama şimdilik şöyle söyleyeyim. Şimdi o yaşantı olarak geldi ya. Siz onu kavram olarak ifade etmeniz lazım ki anlatasınız onu.
Evet.
O çok önemli. Çünkü malum yaşantı halleri kelimelerle anlatılamaz. Çok zordur anlatılması.
Zor anlatılır.
Ama Kur'an kavram, Kur'an bize örnek vermiş.
Oradan
böyle alıyoruz. Anlatın diyor adeta Kur'an. Onu da şöyle söylüyorum ben. Kur'an'ın mucize oluşunun bir özelliği. Bu çok önemli felsefi açıdan da özellikle. Diyorum en somut kavramlarla en soyut mahiyetleri mükemmel bir şekilde soyut somutlaştırmadan Kur'an bize anlatmış, ders vermiş. O dersi iyi çalışmışlar bizim büyüklerimiz.
Oradan bulmuşlar. Şimdi
oradan
hocam
bulmuşlar.
Bizim mesela sufilikte, tasavvufta nefsi emmare, levvame, mülhime,
nereden geliyor bunlar?
Hocam bunlar hep Kur'an'da var ama
kafadan
bunları biz kendi kafamıza göre yapmamız için asırlar geçerdi.
Asırlar geçerdi evet.
Belki bulamazdık hocam.
Evet. Şimdi onun için evet Batılılar mesela önce diyorlardı ki müsteşrikler. Müslümanlar bilmem Budistlerden aldı bu tasavvufu geliştirdi. Hristiyan mistiklerden şuradan buradan. En son baktılar ki ya olacak gibi değil. Çünkü eserler çıktıkça Mansiyon ilk defa.
Evet, evet, evet.
Yahu dedi ki ben araştırdım bu adamların bütün kavramları Kur'an'da.
Bütün kelimeler Kur'an'da var hocam.
Kur'an'da
çünkü.
Var diyor.
Nasıl başka yerden gelecek?
Nasıl yani Budistlerden alsaydı İslam'a tekabül etmeyen bir kavram çıkması gerekirdi. Bulamadım diyor böyle bir şey.
Hocam şunu desek doğru olur mu? Diğer medeniyetler hakikatin parçasını bulmuşlar.
Evet.
Biz
evet,
de tevhid birleştirdiğimiz için vahdet.
Evet, evet.
Aynı zamanda birleştirmek manasına geliyor.
Evet doğru.
İmam Rabbani de bunu söylüyor. Bütün diyor diğer dinlerin hakikatlerinin aslı hepsi Kur'an'da vardır.
Hepsi var.
Kur'an okuyan adam Tevrat'ı, İncil'i ve diğer bütün Zebur'u okumuş gibi
evet,
olur.
Evet hepsini.
Buradan yola çıkarak bütün medeniyetleri de
evet.
bilmiş gibi olur diyor hocam.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle neden? Çünkü yine rahmetli Fazıl Rahman söylüyor şeyde peygamberlikte bütünlük vardır. İlk gelen peygamber son gelen peygambere zıt düşecek bir şey söylememiştir.
Ki tarih de bunu söylüyor.
Tarih de bunu söylüyor.
Hiçbirine düşman olan peygamber var mı?
Yok.
Halbuki hocam felsefede biliyorsunuz düşmanlık veya rekabet diye düşman demeyeyim de. O der ki o bilmiyor. Ben daha iyi biliyorum.
Olabilir.
Birbirlerine reddiye yazarlar.
Öyle.
Ama hiçbir peygamber başka peygamber reddiye yazmamış.
Öyle. Fakat şöyle bir durum var. Bu da insanların maalesef bir özelliği.
Evet.
Gelen bir bilgiden yeni bilgi üretebildikleri için o yeni üretilen bilgilerde yavaş yavaş tahrif etmeye başlamışlar. Tahriflerle oluşmuş o şeyler, ayrılıklar.
Eyvallah.
Yoksa özde verilenlerde bir ayrılık yok, bütünlük vardır. Her zaman onun için demin de sizin arz ettiğiniz gibi Kur'an bunların hepsini bütünleştirmiş tevhid şeyiyle içerisinde. Gayet mükemmel bir şekilde sunmuştur. Nitekim bunu şuradan da çıkar. Hep aklıma takılırdı ya. Keşke Cenab-ı Hak Tevrat'ı da muhafaza etseydi de hani muharref olmayıp bir görseydik diye. Cenab-ı Hak diyor, buna ihtiyacınız yok diyor size.
Gerek hocam yok bir hadis-i şerif var onunla alakalı çok ilginçtir.
Evet.
El-i kitabın kitaplarını ne doğrulayın ne yanlışlayın.
Hah.
Yalandır derseniz
aynen,
günaha girersiniz, doğru kesin olabilir.
Evet.
Doğrudur derseniz
yanlış olur.
Muharreftir.
Muharrem
İmam Rabbani diyor hocam, hepsi diyor özü Kur'an'da dürülüdür.
Kesinlikle.
Siz Kur'an'ı bildiğiniz zaman hocam Zebur'da anlıyorsunuz, Tevrat'ta anlıyorsunuz. Hiç başka kitaba gitme gerek yok.
Evet.
Çünkü hocam o kitaplara, hocam şöyle düşünün, 10 tane kütüphün 3 tanesi zehirli.
Evet.
Hangisinden yağ alıp veya su alıp içeceksiniz? Güvenemezsiniz, doğru. Hepsini çöpe atarsınız.
Tabii.
Şimdi o yüzden hocam bir de bu peygamberlerle alakalı bir çalışmanız vardı.
Evet.
O nasıl bir şey hocam? Onu da anlatalım, öyle bitirelim der bugünkü
evet
sohbeti.
O da şöyle, bunu ben yine medeniyet araştırmalarında dikkatimi çeken özellikle Sümer. Malum bütün tarihçilerin ittifak ettikleri bir husus var. Bütün insanlık tarihinin başlangıç dönemi medeniyeti Sümer medeniyetine dayanır diyorlar. İlk defa ortaya çıkan medeniyet.
Evet.
Fakat şimdi Kur'an'a baktığımız zaman medeniyetlerin başlangıç döneminde bir peygamber var. Sümer'de bir peygamber olması lazım muhakkak.
Evet.
Ama bu kime acaba, Hazreti İbrahim mi, hangisine tekabül ediyor bilemiyorum. Yani onu iyi bir araştırmak lazım.
O zaman hocam burada sosyologlara çok iş düşüyor, tarihçilere.
Kesinlikle.
Biz de hocam genelde bu arkeoloji çalışanlar biraz daha İslam aleyhtarı tipler gibi.
Biz
sanki
de hep öyle tabii.
Maalesef
çünkü,
hocam ya.
Mesela şeyde batıda biblical arkeoloji var. Mesela onlar biraz daha iyi. Onların peşinden gidecekleri yerine bu seküler olan arkeologların şeyin peşinden gittiler bizimkiler.
Hocam öyle bir çalışma var. Ben bu doçent tezimde yazmıştım. Böyle İncil'de geçen bütün yerleri takip eden bir böyle kitaplar var. Batı'da çok meşhur.
Evet.
Ansiklopedi yazıyorlar.
Evet,
İncil ansiklopedisi.
Evet.
İşte o İncil'de hangi isimle geçmişse. Kenan'dı, işte Kudüs'tü, neyse yani.
Evet.
Hepsi hocam tek tek gidip yerlerini tespit
edip
arkeolojik olarak
kazılar
bunlar vardır.
Kazılar yapmışlar. Evet.
İspat ediyorlar hocam.
Ve bulmuşlar da çok.
Biz de hocam tersini yapıyoruz.
Evet.
Haşa putları bulmak için.
Evet.
Allah'ım ya Rabbim.
Onları da yanlış yorumluyorlar. Benim kendi kanaatim bak. Ben şimdi şöyle. Malum hani nasıl dedim ya, biz hayatımız boyunca el ayakla düşünme, soyut düşünme ve akıl ile düşünme aşamalarından geçip ruh dönemine en sonda ulaşabildiğimiz için, çünkü ruh en zor olanı.
Ya.
Onun için en zor da geliyor, sonradan geliyor.
Eyvallah.
Bütün bunlar geçtikten sonra bir de tabii yaşantıyla bağlantılı.
Eyvallah.
Bir de vahyin rehber edinilmesi
bir
gerekir.
Bir de ahlak değil mi hocam? Güzel ahlak.
Tabii ahlak, tabii o yaşantı. Tamamen yaşantı.
Yani kötü, sarhoş yani, bir adamın ruh konusunda çok
hiçbir
harika
şey
bir şey yazması.
Hiçbir şey
hocam, filozof olabilir yerine göre.
Evet.
Evet, İyi bir arkitekt, mühendis de olabilir.
Tabii. Mimar mesela İbn-i Tüfeil gibi.
Evet.
Filozof ama bu tasavvuf diyor, müthiş bir şey diyor yani. Hayyibin Yaksan'da mesela onları anlatırken.
Hocam Robinson Crusoe'yu millet okuyor. Zannediyorlar ki dünyanın en harika kitabı.
Evet.
Hocam Hayyibin Yaksan ondan kaç asır önce yazılmış.
Evet, evet.
Ve hocam buradan çalmış biliyorsunuz.
Tamamen onu oradan almış.
Bir de hocam Cuma diye köle koymuş oraya. Hayırlı olsun diye.
Evet.
Hocam maalesef. Bu sohbete doyamadık. Bu sohbet burada bitmesin hocam. Bence ikinci bir program yapalım. Bu peygamberlerle alakalı sizin hocam görüşlerinizi detaylı orada inceleyelim inşallah.
İnşallah çok iyi olur.
Hocam çok teşekkür ederim.
Ağzınıza, ben de teşekkür ederim. Sağlık. Eyvallah, sağ olun.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.